Ayrım 19.
Sayfa 194. Gazi Paşa Hazretlerinin Edirne seyahatlerinde edindikleri izlenimlere göre memleketin çeşitli yerlerinde halkı bir araya toplamak, gençliği yükseltmek için yeni bir örgüt gereği görünmektedir. Bunun için çeşitli illerde geniş halk evleri binaları kurulacaktır. Bunlar en aşağı 1500 kişiyi alacak büyüklükte olacak, halkı eğitmek için sinema, kütüphane gibi kuruluşlara sahip bulunacaktır. Halk Partisi, Gazi Paşa'nın emir ve yol gösterişleri ile şimdiden hazırlıklara başlamıştır. Fırkanın yakında toplanacak Büyük Kongresi'nde bu hususta öneride bulunacak ve karar alınacaktır. Dipnot 23. Cumhuriyet Günlük Gazete, Gazete 2, Kanunu Evvel, 1931. Öyle anlaşılıyor ki, halk evleri açılması fikri, Mustafa Kemal'in bir hayli önemli kararlar almasını sağlayan bu yurt gezilerinde olgunlaşmıştır. Toplanacak parti kongresine sadece bu kararı onaylamak ve uygulaması için gerekli hazırlıkları yapmak kalmıştır. Gerçekten de haberden birkaç ay sonra Mustafa Kemal, milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin hepsinin Halk Partisi çevresinde toplanması gerekçesiyle Türk ocaklarını kapattırmıştır. Olağanüstü bir kongre yapan Türk ocakları, Mustafa Kemal'in isteğine uyarak kendi kendilerini ortadan kaldırıp Halk Partisi'ne katılmaya karar vermişlerdir. Böylece Halk Partisi'nin eğitim çalışmasına benzer bir iş yapan Türk ocakları sahneden çekilmiş, yeni halk evlerinin kurulması için gerekli ortam hazırlanmıştır. Ocakların kendi kendini ortadan kaldırması kuşkusuz gönüllü bir hareket değildir. Kapatılmalarının asıl sebepleri hususunda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Sovyet Rusya ile girişilen sıkı işbirliğinin bu kapanma kararına etkisi olmuştur. Türk ocaklarının Asya Türkleri ve yakın ilgisi dostumuz Sovyetler Birliği'ni rahatsız etmiş olacak. Bizce daha önemlisi yeni rejimin bütün kültür ve eğitim kurumlarını kendi denetimi altına almak isteğidir. Öğretmen birliklerinin de aynı yıllarda kapatıldığını, üniversitenin sıkı bir kontrol altına alındığını burada hatırlamak gerekecektir. Yeni rejimin böyle bir döneminde özel ellerde bulunan ve kültür anlayışında hudutlar ötesi politikadan bir türlü kopamayan Türk ocaklarına dokunmayacağı düşünülemezdi. Bu hazırlıklardan sonra toplanan Halk Partisi, Büyük Kongresi, Recep Peker ve Reşit Galip Beylerin içinde bulunduğu bir hazırlık komitesi seçerek halk evlerinin çalışma programlarını ve tüzüğünü hazırlamakla görevlendirilir. Ve ilk halk evi 1932 yılında Eski Türk Ocağı Merkez Binası'nda Ankara'da açılır. Halk evlerinin kurulmasında Sovyet Rusya, halk eğitiminin ve faşist İtalya'nın gençlik örgütlerinin etkileri olduğu söylenmiştir. Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetlerin halk eğitimi ile yakından ilgilenmiştir. Daha 1926 yılında Sovyet Rusya'ya giden bir öğretmen grubuna başkanlık eden Nafi Atuf Kansu orada verdiği bir söylevde diyor ki, Türk Eğitim Bakanlığı yeni reformlara girişmek için diğer memleketlerin geçirdiği deneyleri bilmeyi zorunlu görmektedir. Sovyetler Birliği'nin halk eğitimi örgütü Türk eğitimcilerin özel ilgisini çekmektedir. Dipnot 24. School and Society, Dergi, Oktober 23, 1926, page 507. Halk evleri hazırlıklarının yapıldığı günlerde, İstanbul basınında yeni halk evlerinin faşist İtalya'nın gençlik örgütlerinden esinlendiği açıkça yazılmıştır. Ankara Halk Evi'nin açılmasında yaptığı konuşma ile Reşit Galip Bey bu fikirlere aydınlık getirmektedir. Halk evleri yönetmeliği hazırlanırken, uzak yakın, birçok memleketin benzer örgütleri incelenmiştir. Türk ocaklarının deneylerinden de faydalanılmıştır. Ama bunların hiçbiri taklit edilmemiştir. Dipnot 25. Ülkü Dergisi 1. 1932. Reşit Galip Bey'in Ankara Halk Evlerinin Açılış Nutku. Reşit Galip'in demeci gerçeği anlatmaktadır. Halk evleri Sovyetlerin ve faşist İtalya'nın benzer örgütlerinden temel ilkelerde ayrılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk evine kaydolmak, halk evi çalışmasına katılmak zorunlu değildir. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek devlet örgütü, hiçbir vatandaşı, dolaylı da olsa halk evine devama zorlamamıştır. İç çalışmalarında da halk evleri demokratik esasları benimsemiştir. Halk evi kollarında çalışacak üyeler seçimle atanmış, halk evlerinde hiçbir makama, gruba, kişiye ayrıcalık tanınmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı diline, dinine, inanışına bakılmadan halk evi çatısı altında çalışabilmiştir. Halk evi çalışmalarına en büyük etki Türk ocaklarından gelmiştir. Birçok il ve ilçede Türk ocaklarının yalnız binaları değil, üyeleri de halk evine geçmiş ve bu yeni kuruluşun adamları haline gelmişlerdir. Halk evlerinde gelişen sosyal yardım, spor, köycülük, sanat ve edebiyat çalışmaları bu ocaklara benzer. İki kuruluşu ayıran fark, ulusçuluk anlayışlarından gelmektedir. Türk ocakları, kuruldukları yılların pantürkist ve panturanist fikir akımlarından kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra da ayıramamışlardır. Mustafa Kemal, yeni kurulan cumhuriyeti, hudut ötesi hayal ve serüvenlerden uzak tutmak için titizlik göstermiştir. Halk evlerinin ulusçuluk anlayışı, bunun için halkçılık ve köycülük çerçevesi içinde kalmış, Türkiye hudutları içinde yaşayan vatandaşların mutluluğunu amaç edinmiştir. Gerçi halk evi kurucuların arasında da halk evlerinin amacı konusunda pek küçük olmayan farklar görülmektedir. Örneğin parti genel sekreteri Peker, halk evlerine gaye olarak ulusu katılaştırmak, sınıfsız katı bir kitle haline getirmek. Dipnot 26. Recep Peker'in Ankara Halk Evi'ne açış nutku. 24 Şubat 1932. Ülkü 1. 1932. Gibi totaliter rejimlere yakışan bir ifade kullanırken, Reşit Galip Bey, Türk ulusunu layık olduğu ileri uygarlık düzeyine çıkarmak. Dipnot 27. Reşit Galip'in Ankara Halk Evlerini Açış Nutku, Ülkü 1, 1932 diyerek daha yumuşak bir açıklama yapmaktadır. Bununla beraber kurucular ve halk evi başkanları arasındaki fikir ayrılıkları ne olursa olsun halk evlerinin Türkiye'ye şöven ve ırkçı bir ulusçuluk anlayışına yuva olmadığı açıktır. Halk evlerini Cumhuriyet Halk Partisi örgütlemiş, idare etmiş ve gerekli mali olanakları sağlamıştır. Ancak mali destek sadece üye ödeneklerinden ve partinin kendi gelir kaynaklarından sağlanamamıştır. Devlet bütçesinden de şu veya bu ad altında halk evlerine ciddi yardımlar yapıldığı görülmektedir. 1932 ile 1950 yılları arasında gerek devlet bütçesinden, gerek özel irade ve iktisadi devlet teşekküllerinden halk evlerine yapılan yardımın toplamı 48 milyon lirayı geçmektedir. Dipnot 28. Karpat Kemal Halk Evleri. Middle East Journal. Cilt 17. No 1-2. 1963. Sayfa 55-67. İktidar partisinin eliyle sağlanan bu mali desteğe karşın halk evlerinin yalnız başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin partili olmaları şart koşulmuş, bunun dışında halk evlerini bir siyaset ocağı haline getirmemek için pek dikkatli davranılmıştır. Parti genel sekreteri diyor ki, halk evleri siyasi kurumlar değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bünyesinden büsbütün ayrı, siyasi çalışmalardan büsbütün uzak fakat idare bakımından partiye bitişiktir. Bu noktanın iyi anlaşılmasına çok önem veriyoruz. Dipnot 29. Peker Recep 9-7-1935 CHP Kongresi'ne açış nutku. Bu görüş hükümet tarafından da kabul edilmiş olmalı ki siyasi derneklere üye olması yasak edilen devlet memurlarının 1933'ten başlayarak bir bakanlar kurulu kararıyla halk evlerine katılmasına izin verilmiştir. Halk evlerinde katı bir ideoloji propagandasının ve eğitiminin yer almadığı doğrudur. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri tutarlı bir ideoloji halinde hiçbir zaman sistemleştirilmemiştir. Aksine sık sık halk evlerinde siyasi bir doktrin eğitimi verilmemesi eleştiri konusu olmuştur. Bununla beraber halk evlerinin kurucuların iddia ettiği gibi tamamen siyaset dışı kültür kurumları olduğu da söylenemez. Cumhuriyetin laik karakteri başta olmak üzere rejimin siyasi dayanağı halk evlerinde titizlikte işlenmiştir. Rejimin kültür ve siyasi meselelerdeki görüşleri ile çatışan fikirlerin halk evleri çatısı altında yer almaması daima dikkat edilmiştir. İlki 1932 yılında Ankara'da açılan halk evleri 10 yıl içinde Türkiye'nin bütün illerine yayılmış, bazı büyük ilçe merkezleri de halk evlerine kavuşmuştur. 1946 yılında halk evlerinin sayısı 455'i bulmaktaydı. Halk evi binaları her türlü kültür çalışmasını çatısı altına alacak biçimde yapılmıştı. Merkezden hazırlanan planlara uyularak yapılan bu binaların hepsinde bir salon, bir sahne, birkaç toplantı odası, bir kitap evi, bazılarında kapalı spor salonları vardı. 1940 yılından sonra köylerde halk evi çalışmalarını içine alacak küçük halk odaları kurulmaya başlandı. 1946 yılında halk odalarının sayısı 4066'ya varmıştı. Ama halk odalarının köyün bünyesine kendisini uyduramadığı ve köylüden pek ilgi görmediği anlaşılıyor. Bazı düğün ve eğlenceler için toplantı salonu ödevi görmenin dışında halk odaları ciddi bir çalışma geliştirememişlerdir. Aralık 14, 1953'te Demokrat Parti hükümeti Cumhuriyet Halk Partisi'nin mallarını elinden alan bir kanun kabul eder. Bu yüzden kapanan halk evleri Türkiye'nin kültür ve sanat hayatında neyi ifade ettiği tartışılırken onların politikacılara basamak ödevi gördüğü ve siyasi bir partinin örgütü olduğu için ister istemez siyasete bağlı kaldığı ileri sürülmüştür. Halk evi başkanlarının milletvekili seçilmek için sağlam basamaklar olduğu gerçi doğrudur. Milletvekillerinin bir kısmı gerçekten halk evi başkanları arasından seçilmiştir. Fakat halk evi başkanlarını halk evi üyelerinin seçmediği unutulmamalıdır. Halk evi başkanları iktidar partisinin en yüksek yerli örgütü olan parti il yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu üyeliğin milletvekili olma bakımından şansı halk evi başkanlığından daha az değildir. Halk evi başkanlarının bu koltuğa gelmek için halk evi üyelerinin desteğine ihtiyaçları yoktur. Daha ileri giderek denilebilir ki tek partiden milletvekili olabilmek için de vatandaşın gerçek desteğine ihtiyaç olmamıştır. Parti listesine giren herkes milletvekili seçilmiştir. Listeleri ise Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parti Genel Sekreteri hazırlamıştır. Bunun için halk evlerinin siyasi destek olması zaten gerekmezdi. Halk evlerinde dikkat edilen tek nokta, rejimin ideolojisine aykırı çalışmaların halk evi çatısı altında yer almaması olmuştur. Halk evlerine yüklenen siyasi rol, 1950'den sonra onları kapatmak için bulunan bir bahaneden ibarettir. Türkiye'de halk evleri faydalı kültür ve eğitim kurumları olmuştur. 1945 yılında halk evlerinin irili ufaklı 35 yayın organı vardı. Aylık veya 15 günlük yayınlanan bu dergiler Türkiye'nin en önemli imzalarını sayfalarında toplamışlardı. Ankara Halk Evi tarafından yayınlanan Ülkü, İstanbul Eminönü Halk Evi'nin yayınladığı Yeni Türk, İzmir Halk Evi'nce yayınlanan Fikirler Türkiye çapında okuyucuya sahipti. Küçük Taşra illerinde ise Halk Evi dergileri şehrin tek kültür organıydı. Bunların sayfalarını çevrenin tarihi, coğrafyası, folklörü ve rejimin ideolojisi ile ilgili yazılar doldurmaktaydı. Amatör yazarların ve araştırıcıların yetişmesi için Halk Evi dergileri değerli hizmetler görmüştür. Bugün Türkiye'de ad yapmış yazarların çoğu ilk denemelerini Halk Evi dergilerinde yayınlamışlardır. Halk evleri bu özendirme işini kitap yayını ile genişletmiştir. Maddi olanaksızlıklar yüzünden basılamayan yerli araştırmalar halk evlerinin özendirme fonları ile desteklenmiş ve yayınlanmıştır. Halk evlerinin kitap yayını küçümsenmeyecek bir sayıya varmıştır. Alfabe değişiminden sonra eski yazı ile yazılan kitapların tümünün yeni kuşaklar için okunmaz hale geldiği düşünülürse halk evi kitaplıklarının değeri büsbütün artmaktadır. Buralar yeni yazının ilk okuma yuvaları gibi işlenmiştir. Çok defa bir kitapçı dükkanı bulunmayan nice kentte ve ilçede halk evi kitaplığı sanat ve kültür dünyasına açılmış tek pencereydi. Buralarda yalnız kitap değil Halk Partisi'nce seçilip gönderilen dergi ve gazetelerde halkın okumasına sunulmaktaydı. Halk evleri, adı üstünde, halkın yani okul eğitiminden geçmemiş vatandaşların eğitimini göz önünde tutarak kurulmuştur. Onların asıl eleştirilecek yanı, işçi, köylü, küçük esnaf gibi kimselere ulaşacak, onları çatısı altında toplayacak, onlara faydalı olacak yolları bulamamış olmasıdır. Halk evlerinin üyeleri ve halk evi çalışmalarına katılanlar halk olmamış, aslında başka yerlerde eğitilmekte olan öğrenciler, bürokratlar ve devlet memurları olmuştur. Başka bir deyişle halk evleri halkın evi haline gelememiştir. Halk evlerindeki çalışmalara kimlerin katıldığını ve bunların mesleklerini gösteren istatistiklerden ciddi olarak şüphe etmeliyiz. Halk evi çalışmalarına katılanların sayısını ve sosyal kökenlerini belirtmek için halk evlerinde hiçbir istatistik çalışması olmamıştır. Örneğin, daha 1934 yılında 3339 işçi üyesi olduğu belirtilen Ankara Halk Evi'nin çalışmalarına, bu satırların yazarı 5 yıl katıldığı halde tek bir işçi üyeye rastlayamamıştır. Halk evi başkanları, genel merkeze çalışma raporlarını bildirirken oturmuşlar, hayali ve şişkin rakamlar bildirerek çalışmalarının günden güne geliştiğini kanıtlamak istemişlerdir. Halk evi çalışmaları arasında en başarısız kalanı kuşkusuz köycülük çalışması olmuştur. Bu kolun üyeleri daha ilk günlerden başlayarak iki türlü çalışma göstermeye gayret etmişlerdir. Köylere giderek köylüyü uyandırmak, ona çeşitli biçimlerde yardım etmek, kente gelen köylülerle ilişki kurarak onların işlerine yardımcı olmak. Her iki çalışmada kısır kalmaktan kurtulamadı. Köye giden aydınlar beraberinde ilaç kutuları, çeşitli broşürler götürdüler. Eğer grup içinde doktor varsa hastaları muayene etti. İlaçlar verildi. Çok defa halk evi başkanları veya üyelerden ağzı laf yapan birisi sevgi ve iyi niyet söyledileri çekti. Köylü dillerinden pek bir şey anlamadığı bu aydınları sabırla dinledi ama kafile hemen döndükten sonra hastalığa sebep olan kaynaklar kurumadığı için köylüler hasta olmakta devam ettiler. Gene ilaç bulamadılar ve bulunmamakta devam ettiler. Dağıtılan broşürleri okuyan pek bulunamadı ve bunları daha başka işlerde kullandılar. Şehre gelen köylülerin sayısı ise halk evi üyelerinin uğraşamayacağı kadar çoktu. Köylü gece geliyor, gündüz geliyor, mal satmaya, mal almaya geliyordu. Onların işlerinin düştüğü daireler eğer iyi işlemiyorsa halk evi üyelerine yapacak hiçbir şey kalmıyordu. Her köylüye devlet dairelerindeki işlerinin zamanında görülmesi için bir destek mektubu vermek veya onun yanına bir halk evi üyesi katıp göndermek her şeyden önce devlet dairelerinin iyi çalışmadığını kabullenmek oluyordu. Alım-satım işlerinde köylünün korunması ise ekonomik düzenin kuruluşu ve işlenmesi ile ilgili bir sorun idi. Köycülük kollarının bu başarısızlıklarını Ankara Halk Evleri'nin ileri gelen üyelerinden biri açıkça belirtmektedir. Nusret Kemal diyor ki, "Arkadaşlar, halk evleri kurulduğundan beri köycülük sahasında olumlu ve semereli neler yaptık? Bir örnek köy kurduk, örnek köy bahçesi yaptık. Bazı köylere damızlık horoz dağıttık. Köylerde hastaları muayene ettirdik, kinin dağıttık. Köyde konferanslar verdik. Köylünün şehirde işlerini izledik. Bu köyde kanal açtık. Bir köyde okuma odası açtık. Bir köyde tiyatro oynattık. Köy incelemeleri yaptık. Açık konuşalım arkadaşlar. Yaptığımız işlerin bir bölümü faydalıdır ama parça halindedir. Köksüz kalmaya mahkumdur. Kop dağına hurma dikmeye benzer." Dipnot 30. Nusret Kemal, Köylü Hanı. Ülkü 1936, Cilt 7, Sayı 40, Sayfa 29. Halkının %80'i okur yazar olmayan, geri ve ilkel bir tarımda geçinen ve kurulu ekonomik düzen içinde emeğinin karşılığını tam alamayan bir memlekette, köycülük ancak devlet eliyle yürütülen, ekonomik ve sosyal yönleri olan toplu bir kalkınma ve reform programının adı olabilir. Bunun dışında, İyi niyetli aydınların köy kalkınmasında pek bir şeyler yapamayacağına, Türkiye'deki halk evi çalışması pek iyi örnek olmuştur. O kadar ki ziyaret ettikleri bir köyde Bütün çocukları bir salgın hastalığın yere serdiğini gören halk evli aydınlar, çaresizlik içinde oturup ağlamaktan başka bir şey yapamamıştır. Köyde şehre tek bir hastayı yollamak olanağı bulamamış, tek bir çocuğu tedavi etmenin yolunu köylüye gösterememişlerdir. Köyün bu gerçekleri, Türkiye'de eğitimi, köyün yapısını tek başına değiştirecek tedbirleri aramaya ve yüklenmeye sürüklemiştir. 4. Tarım eğitimi. Türkiye'de tarım eğitimi, 1885 yılında Halkalı'da bir yüksek ziraat mektebi açılması ile başlamış, bunu 19. yüzyılın sonlarına doğru Selanik, Adana ve Bursa'da açılan ziraat tatbikat mektepleri izlemiştir. Memleketteki tarım hayatı, çiftçi ailelerin durumu, toprağın işlenmesi ve çiftliklerin büyüklüğü ile bu tarım okullarının programları arasında gerçek bir bağ kurulmamış olduğu görülüyor. Fransa'da tarım okullarının varlığı görülmüş, Osmanlı memleketinde de onlara benzer, onların kopyası okullar açılmıştır. İkinci Meşrutiyet, 1911 yılında kabul edilen Ziraat Öğretimi Yönetmeliği ile tarım eğitimine yeni bir düzen vermek istemiştir. O vakit var olan tarım okullarına daha aşağı düzeyden bazı çiftlik ve ameli okulları eklenmiş, böylece tarım eğitimi birbirini tamamlayacak 4 dereceli bir sistem haline getirilmiştir. Ama bir yandan üst üste gelen savaşlar, diğer taraftan tarım alanında hiçbir düzenlemeye girişilememesi yüzünden tarımda hiçbir gelişme sağlanamamış, açılan okullarda savaşın güçlükleri nedeniyle birbiri arkasından kapanmıştır. Kurtuluş Savaşı bittikten sonra tarım hayatını ilgilendiren ilk önemli girişim İzmir Ekonomi Kongresi'nde görülür. Kongre, bir yandan ziraat reformu konusunda bir sonuca ulaşmayan tartışmalar yaparken, bir taraftan da tarım eğitimine yeni ve köklü görüşleri içeren bazı kararlar alır. Daha önce incelediğimiz ve metinlerini verdiğimiz bu kararlar hayata aktarılamaz. Ama kongreyi izleyen yıl tarım okullarının sayısı birdenbire artırılır ve 12 yeni okul çalışmaya başlar. Yeni açılan okullar gerek yöntem, gerek memleketin tarım hayatı ile bağları bakımından daha evvelkilerinden farklı görünmemektedir. Bu okulların önderlik ettiği tarım eğitimi, memleketin çiftçilik hayatı için faydalı bulunmamış, bu yüzden hükümet 1927 yılında bir Alman tarım uzmanları heyetini memlekete davet ederek onlardan genel, uzun süreli ve değişmez bir plan yapmalarını istemiştir. Uzmanlar heyetinin görüşleri doğrultusunda Tarım Öğretimini Düzenleme Kanunu diye bir kanun kabul edilmiştir. Bu kanunun kabul edilmesi ile beraber memleketteki orta dereceli tarım okullarının hepsi kapatılmıştır. Bunların yerine Ankara'da bir yüksek ziraat enstitüsü açılmıştır.